Merhaba, ben Kaya Ulusay. Deminler Podcast'ine hoş geldiniz. Biliyorsunuz serinin ilk bölümünde üstünde durduğum bir konu vardı. Tartışma eliminin sonucu illa böyle taraflardan birinin diğerini ikna etmesi üzerine olmak zorunda değil. Tartışma elimi insanın önemli bir iletişim aracı. İlk bölümde özellikle bunu savunuyordum. Bu yüzden tartışma dediğimiz şey ortak sonuca varılacak, bilgi paylaşımı yapılabilecek bir yapıda olmalı. İşte bu yapının ortaya çıkması için bir kere insanlar arasında empatinin olması gerekiyor. Empati bir yerde tartışma eylemi için karşılıklı saygıyı oluşturuyor. Bakın, argümanlara ya da düşüncelere saygıdan bahsetmiyorum. Bence kimse kimsenin düşüncesine saygı duyma zorunluluğunda değil. Ama bireylerin birbirine davranış açısından saygı çerçevesinde yaklaşması gerekiyor. Yani empati saygıyı tetikliyor, saygı da bireysel alanları belirliyor. Tartışma eylemi sırasında böyle bağırış, çağırış, kavga yürültü olmaması açısından bu alanların belirlenebilmesi bence çok önemli. Eleştirel düşüncenin önemli isimlerinden Samuel Butler'ın bu konuda nokta atışı bir sözü var. Kendisi aynı zamanda çok önemli roman yazarı, biliyorsunuz. Şöyle diyor Butler: bir tartışmada en çok puan alan, en çok saygı gören, tartışmada en iyi argümanları sunan kişi değildir. Tartışmada en çok puan alan, daha iyi tavır sergileyen, sakinliğini koruyan kişidir. Böyle diyor Butler. Aslında tüm bu anlattıklarımın özünde tartışma kültürü yatıyor. Bireylerden başlayarak toplumların bir tartışma adabı, bir tartışma yaklaşımı çerçevesinde bu eylemi gerçekleştirmesinden bahsediyorum. Şimdi ilk bölümde tartışma eylemini tanımladık. Bu eyleme niye ihtiyaç duyduğumuzu konuştuk. Böylece tartışma kültürünü detaylandırmak için bir zemin oluşturduk diyebilirim. Serinin ikinci, yani bu bölümünde bu sefer artık tartışma kültürünün ne olduğunu tanımlayacağız. Bunun yanı sıra tartışma yaklaşımlarını da inceleyeceğiz. Tartışma kültürünü oluşturan elementlere de bakacağız. Tabii hem Türkiye'de hem dünyada insanlar arasında korkunç bir iletişim erozyonu var. Bu erozyon yüzünden birbirimizi tartışamaz hale gelmiş durumdayız. Aksine sürekli kavga ediyoruz. O yüzden bu konu özelinde de kişisel görüşlerimi aktarmaya çalışacağım. Fakat bölüme başlamadan şunu da mutlaka belirtmeliyim. Rubikon Nehri metaforunu ikinci bölümde de aynen kullanmaya devam edeceğim. İlk bölümde zaten detaylıca konuşmuştuk. Tartışma dediğimiz şey, bir konu hakkında belirli bir bakış açısını karşımızdakinin kabul edebilmesi için ikna etmeye yönelik mantıklı bir girişim ya da eylem olarak adlandırılabilir. Gerçekten usturuplu şekilde yapılan, tarafların böyle birbirini dinlediği, kavga gürültünün olmadığı bir tartışma dört parçadan oluşuyor. Bu parçalardan ilki ortaya atılan iddialar. İki tarafın da iddia ettiği, yani savunduğu bir şey yoksa zaten bir tartışmadan bahsedemeyiz. Fakat ortaya atılan iddia ne olursa olsun bu iddiaların da tartışılabilir bir zeminde olması gerekiyor. Hani ilk bölümden beri mantık çerçevesi dediğimiz bir kaide vardı, biliyorsunuz. İşte iddiaların da tartışılabilir olması için mantıklı şeyler olması gerekiyor. Mesela bu konuda şöyle bir örnek vereyim. Bu filmi hiç beğenmedim, şu yemeği çok beğendim gibi yargılar tartışmayı yaratacak iddia kapsamına pek girmiyor. Bir şeyden hoşlanıp hoşlanmamanız bir argüman sayılır mı? Bu da tartışmaya açık aslında. Yani fazlaca kişisel ve subjektif yargılar bu tartışma zeminini yaratamayabiliyor. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben bamyanın hiçbir yemeğini sevmem. Biri de karşıma geçip dese ki ya hayır Kaya, bamya yemeği çok güzel bir şey. Bunun ben neyini tartışabilirim? Ya da bu kişiyle bunun neyini tartışabiliriz? Fakat ben bamyayı sevmiyorum değil de şöyle bir iddiayla gelsem. Bamyanın şu an pazardaki fiyatını sadece lojistik maliyetlerini optimize ederek düşürebiliriz. Bu işte üstünde tartışılabilecek bir iddia. Çünkü hem bu iddianın katmanları var, yani komple subjektif veya ben bunu beğendim beğenmedim gibi bir iddia değil, hem de konuyu benden daha bildiğini düşünen biri de çıkabilir ve der ki hayır efendim, bamyanın lojistik maliyetini optimize bile etsen bir işe yaramaz. Bunun gübre gideri var, vergisi var, var da var. İşte iki taraf da bunun üzerine tartışabilir. Çünkü bu iki zıt iddia tartışmanın ikinci parçası olan nedenleri ortaya çıkarıyor. Bamyanın nasıl daha ucuza üretebileceğini tartışırken ortaya bir sürü hipotez atıyorsunuz. Bunlar adı üstünde hipotez, yani kesinliği yok ve teoriye dönüşmek için kanıtlanmayı bekliyor. Bu hipotezlere cevap aramaya başladığınız an bunlar artık sizin nedenleriniz oluyor. Şimdi iddiam neydi? Bamyanın fiyatını sadece lojistik maliyetini optimize ederek düşürebilirim. Çünkü dediğimiz an artık nedenlerimizi sıralamaya başlıyoruz. Bamya iddiama buradan devam ediyorum. Diyorum ki, çünkü tarımdaki en büyük gider kalemi mazot. Evet, nedenlerimizi dediğim gibi sıralamaya başladık. Ama bu tabii tartışma sürecini tamamlamıyor. O yüzden üçüncü bir parça ihtiyacımız var. Bu üçüncü parça da karşı tarafı ikna edebilmem için elzem. Buna da destek diyoruz. Bu parçaya da destek diyoruz. Çünkülerle öne sürdüğüm nedenlerimi kanıtlarla, verilerle beslemem gerekiyor. Bu aşamada diyorum ki Türkiye Avrupa'nın en pahalı mazotunu kullanıyor. Durum ortada ve mazot maliyeti bamyanın tüm maliyetin %40'ını oluşturuyor. İşte böylece kanıtlarımı da sunmaya başlıyorum. Fakat bu da yeterli değil. Öne sürdüğüm kanıtlarla iddialarım arasında mantıklı bir bağ kurmam lazım. Yoksa kimseyi ikna edemem. İkna edebilmem için de bir gerekçeye ihtiyacım var. Tartışmanın son parçası da gerekçe. Benim bu kurmaca bamya iddiamda da gerekçem şu. Bu mazot fiyatları dolar endeksli arttıkça bamya fiyatları da aynı eksende artıyor diyorum. Şimdi bamya hakkında böyle tartışmalar dönüyor mudur gerçekten bilmiyorum. Tarım sektöründe bilen biri değilim bu arada. O yüzden verdiğim bu örnek çok afaki. Hiçbir tutarlılığı yok aslında, kurmaca. O yüzden bu sektörden birileri beni dinliyorsa şu an bunu da bir dipnot olarak düşeyim, yanlış anlaşılma olmasın. Tabii sıraladığım bu dört parçayı, tartışmanın bu dört parçasını ben kendi tartışmam için kullanırken karşı taraf da aynı şekilde kullanacak. İddialarını, nedenlerini, kanıtlarını ve gerekçelerini sıralayacak. Böylece mantıklı bir tartışma eylemi gerçekleştirmiş olacağız. Fakat tartışma eyleminin bu dört parçayı da kapsaması için iki tarafında bir tartışma kültürüne sahip olması gerekiyor. Peki iki bölümdür dillendirdiğimiz tartışma kültürü nedir? Öncelikle tartışma kültürü dediğimiz şey nedir? Bunu bir tanımlamamız lazım. Tartışma kültürünün tanımı aslında 5 temel öğeden oluşuyor. Saygı, açıklık, mantıklı argüman, dinlemek ve katılım. Bunlar eksikse zaten tartışma kültüründen bahsetmemiz mümkün değil. Şimdi bunları da düşünerek tanımımızı şu şekilde yapabiliriz. Tartışma kültürü, insanların tartışma eylemini gerçekleştirmek için farklı görüşleri mantıklı argümanlar çerçevesinde açık bir şekilde çekinmeden, korkmadan paylaşabildiği, bu esnada da birbirini can kulağıyla dinlediği bir davranış biçimi. Bakın tanım uzun gibi gözüküyor ama aslında bir o kadar da yalın. Hem de belirttiğim bu 5 öğeyi de içinde barındırıyor. Bu konudaki literatür her ne kadar genelde bu 5 temel öğe üzerinde dursa da benim için 6. bir öğe var. Bence bireylerin empati yetisi yoksa saygı dediğimiz, dinleme dediğimiz, katılım dediğimiz öğeleri ortaya çıkarmak pek mümkün değil. İnsanların birbirini kırmamak adına bir kere empati duyması gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi kimse kimsenin fikrine safi bir şekilde saygı duymak zorunda değil. Ama insanların fikirlerini böyle korkmadan, çekinmeden rahat rahat tartışabilmesi için bir kere zıt fikirlerin de var olduğuna dair bir farkındalığa sahip olması gerekli. Bu da işte çevremizde olan bitenlerle empati kurabilmekten geçiyor. Zaten Rubikon nehrinin sınırlarını geçebilme cesaretini de bu şekilde ediniyoruz. Hangi tarafa geçtiğimiz önemli değil. İster kendi argümanımızın çürüdüğü tarafa geçelim, ister kendi alanımızı koruyalım. Nehrin iki yakasında da bulunacak güce ancak empatinin ortaya çıkaracağı bu 5 temel öğe ile ulaşabiliriz. Empati kurabildiğimiz ölçüde nehrin iki tarafı da önemli. Çünkü her ne kadar teorik açıdan tartışılan argümanların biri böyle daha doğru gibi konumlansa da tartışmayı dinleyen insanlar iki tarafı da haksız bulabilir. Şimdi dinleyicileri sadece tartışma programlarını ekran başında izleyenler ya da iki kişinin bir seminerdeki tartışmasını dinleyenler olarak sınırlandırmayın. Bana göre tartışan kişiler de aynı zamanda dinleyici konumunda. Bakın saydığımız 5 temel öğeyi hatırlayın. İçlerinden biri de tartışan tarafların birbirini dinleyebilmesiydi. Yani iki taraf da farklı konularda böyle tartışır, konuşur ve en sonunda da der ki yok biz ikimiz de bir yerde hata yapıyoruz, bu işin orta yolunu bulmak lazım. Bakın ilk bölümde konuştuklarıma küçük bir atıf yapıyorum fark ettiyseniz. Ne demiştik ilk bölümde? Tartışma eylemini sadece karşı tarafı ikna etmek için gerçekleştirmiyoruz. Herkes için daha iyi bir çözüm bulmak, nehrin orta noktasında buluşmak için de yapıyoruz bunu. Bunu sağlamak için tartışma eylemi tek başına, yani eylem olarak yetersiz kalıyor. Tartışma dediğimiz şeyin bir kültürünün de olması gerekiyor. Yani bu eylemi bir kültürle beslememiz gerekiyor. Diğer bir deyişle empatiyi de bunun içine katarsak aslında toplamda 6 öğenin bireyler ve kitleler arasında yerleşmiş olması gerekiyor. Bu öğeler yoksa zaten tartışma eylemi bir kör dövüşünden başka bir yere gidemiyor ne yazık ki. Bu öğelerin oluşturduğu bir kültür de yoksa ortada tartışma esnasında artık kimse kimseyi dinlemez, bağırış çağırış olur. Hatta bilişsel ve fiziki şiddet bile ortaya çıkabilir. Yani bunu da zaten Türkiye'de ve dünyada bilfiil yaşıyoruz, görüyoruz. İşte tam olarak bu tip sıkıntıların önüne geçmek için tartışma kültürüne ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü tartışma kültüründe bir iddiayı safi şekilde kanıtlamaktan ziyade haklı çıkarmanın süreci ön planda. Bakın buradaki süreç kelimesi çok önemli. Tartışan kişilerden biri kendi iddiasını kanıtlarsa ne ala. Ama bir konu tartışılıyorsa zaten kesinliği olmayan bir konu olduğu için tartışmanın sonunda iki tarafta elindekilerle bile kesinliğe ulaşamayabilir. Bu yüzden tartışan tarafların bir süreç inşa etmesi gerekiyor. Argümanlarını haklı çıkarmaya yönelik nedenler, veriler, bilgiler üzerinden bu süreci inşa etmesi gerekiyor. Yani tartışma işi, tartışma dediğimiz şey bir süreç işi. Bu süreçte tartışan iki tarafın Rubikon nehrinde en uygun noktayı bulmasını sağlıyor. Şimdi günlük hayatınızda bir tartışmayı düşünün. Bir arkadaşınızla işte üniversitenin kafeteryasında, iş yerinizin kahve odasında ya da bir akşam yemeğinde herhangi bir konu üzerine tartışıyorsunuz. Haliyle günlük hayatınızda tartıştığınız her konunun uzmanı olmanız mümkün değil. O yüzden öne sürdüğünüz argümanları da sayfa sayfa bilgi ve veriyle kanıtlamanız da mümkün değil. İşte kanıtlamak ve haklı çıkmak arasındaki fark bu. Bence bu aynı zamanda tartışma kültürünün bize sağladığı büyük bir avantaj. Diyelim tartışma kültürünün 6 öğesini de uygulayarak arkadaşınızla tartıştınız ve haklı çıktınız. Bu sizin her şeyi kanıtladığınız anlamına gelmiyor. Evet, belki o an o tartışma anında haklısınız. Fakat bir hafta sonra tekrar buluştunuz ve arkadaşınız aynı konuyu farklı argümanlar ve verilerle karşınıza tekrar çıkardı. Tartıştınız bir baktınız ve bu sefer de arkadaşınız haklı. Ama buradaki önemli nokta şu. İki taraf da perspektifini genişletme fırsatı buldu. Hatta düşüncelerini netleştirme imkanı elde etti. Yani aslında bu durum sadece biz bireysel olarak değil, kitlesel olarak da ileriye taşıyacak müthiş bir avantaj sağlıyor. İnsanlar tartışma kültürü sayesinde farklı fikirlere o kadar açık ve saygılı bir hale geliyor ki, bir düşünceye mutlak doğru üzerinden değil, tutarlı argümanlar üzerinden ikna olabilecek kalibreye ulaşıyorlar. Tartışma kültürüne sahip toplumlar veya insanlar sadece bununla kalmıyor. Aynı şekilde ikna oldukları fikirlere bile şüpheyle yaklaşıp sorgulamaya başlıyorlar. Hatta en doğrusunu bulmaya gidecek kadar şüpheci oluyorlar. Bakın şu an çok enteresan bir noktaya temas ediyoruz. Döndük, dolaştık, sayısız deminler bölümünde konuştuğumuz yine bu öz farkındalık konusuna geldik. Şimdi farklı fikirlere açık olabilmek hem de kendi fikrine şüpheyle yaklaşabilmek için insanın bir öz farkındalığa sahip olması gerekiyor. Önce bir kendini sorgulaması gerekiyor. Peki bu öz farkındalık olgusunu tartışma kültürüyle birleştirirsek acaba ne olur, ortaya ne çıkar? Tartışma kültürünü bu 6 öğesini tekrar zihninizde sıralayın. Üstüne bir de insanın kendisiyle böyle boy aynasında yüzleştiğini hem de konulara şüpheyle baktığını düşünün. Böyle bir kombinasyon bize şunu sağlıyor. Tartışma eylemi esnasında artık odak bireyler değil. Konuşmacıların kimliği, geçmişleri, karakterleri hiç değil. Odak noktamız artık argümanların, düşüncelerin kendisi ve tartışma esnasında ortaya çıkan bakış açıları. Böylece hem Rubikon nehrini çok daha cesaretle geçebiliyoruz hem de nehrin hangi tarafında kalmanın daha makul ya da daha doğru olduğunu idrak edebiliyoruz. Ama bunları yapabilmek için sadece tartışma kültürü ve öz farkındalık yeterli değil. Nasıl bir tartışma yaklaşımına sahip olduğumuz da çok kritik. Thank you. Teoride 3 çeşit tartışma tipi var diyebiliriz. Bunlardan ilki savaş yaklaşımıyla tartışmak. Bu tartışma tipi bence insanların günlük yaşantılarında yaptıkları tartışmalarda ne yazık ki en yaygın olanı. Adı üstünde savaş yaklaşımı. Yani böyle bağıra çağıra, agresif şekilde yapılan tartışmalar bunlar. Fakat isminin savaş olmasının nedeni aslında insanların bağırması falan değil. Bu tartışmanın ana amacı aynı askeri yaklaşımda olduğu gibi karşı tarafın argümanını adeta düşman belleyip yok etmek üzerine kurulu. Bu tartışma tipinin ismi bu yüzden savaş. Tabi savaş yaklaşımıyla tartışmayı sadece günlük hayata indirgememek lazım. Bu agresif yaklaşım profesyonel şekilde de kullanılıyor. Zaten bence en tehlikeli tarafı da bunun bilinçli şekilde uygulanması. Çünkü savaş yaklaşımında önemli olan dediğim gibi karşı tarafın argümanını tamamıyla yok etmek. Ve bunun için etik olmayan tartışma metotları kullanılabiliyor. Mesela tartışma esnasında karşı tarafı irite etmek, pasifize etmek, işte ne bileyim sözünü sürekli kesmek gibi türlü türlü yöntemler içeriyor bu. Doğal olarak tartışma esnasında doğabilecek böyle olası bir uzlaşıyı da ortadan kaldırıyor bu yaklaşım. Düşünsenize tartıştığınız kişi argümanları sürekli böyle sesini yükselterek, kişisel alanınıza girerek yapıyor. Siz ne derseniz çok daha agresif şekilde itiraz ediyor. Şimdi böyle bir tartışmanın yapıcı bir tarafının olması mümkün değil. İki bölümdür biliyorsunuz özellikle vurguluyoruz. Tartışma bir iletişim aracı, çözüm bulma yöntemi. Fakat savaş yaklaşımında bunu başarmak bence mümkün değil. Ben bu savaş yaklaşımıyla tartışmayı böyle Rubikon Nehri'ni tüm ordularıyla geçtikten sonra karşı tarafı işgal edip her yeri geldiği tarafa benzetmeye çalışmak gibi görüyorum. Fakat ikinci tartışma tipine baktığımızda farklı bir yaklaşım, farklı bir misyon görüyoruz. Bu tartışma çeşidinin ismi kanıt odaklı tartışma. Böyle bağırmak, çağırmak, agresif olmak yerine iki tarafın da argümanlarını savunmak için mantıklı kanıtlar sunarak süreci yürüttüğü bir tartışma tipi bu. Şayet bol miktarda kanıt öne sürerseniz doğal olarak argümanlarınız da katmanlanır. Argümanın katmanlaşması demek de bir yerde alt argümanların ortaya çıkması demek. Böylece bu alt argümanlarda iki tarafın sentez yapabileceği bir sürü hipotezin oluşmasına neden oluyor. Evet, üçüncü tartışma tipi de performans bazlı tartışma. Bu tartışma daha çok topluluk önünde yapılan bir tartışma tipi. Özellikle politikacıların televizyon kanallarında yaptıkları tartışmalar, işte belli seminer, panel ya da organizasyonlarda konuşmacıların birbirleriyle yaptıkları tartışmalar. Tabii bunlar en jenerik örnekler. Ama bence bunu günlük hayatımıza kadar indirgeyebiliriz. Mesela iş yerinde çalışma arkadaşlarınızın karşısında bir konu hakkında tartışıyor olabilirsiniz. Sadece iş yerinde de içki sofrasında da olabilir. Mesela içki sofrasında bir arkadaşınızla herhangi bir konu hakkında masadakiler sizi dinlerken tartışıyor olabilirsiniz. Yani günlük hayattan örnekleri böyle çoğaltabiliriz. Bu tartışma tipini uygulamanızdaki amacınız sadece tartıştığınız kişiyi değil, sizi dinleyenleri de ikna etmek. Bu yüzden bir performans sergilemeniz lazım. Argüman ve kanıtlarınızın yanında ses tonunuz, işte tavırlarınız, konuşmanızın akışına göre ayarlamaya çalıştığınız böyle arada vurucu sözler, referanslar. Bu faktörleri işin içine katıyorsunuz. Yani ortaya bir nevi performans koyuyorsunuz ve bunun sizi dinleyenleri de etkilemesini umuyorsunuz. Şimdi hatırlayacaksınız, az önce size şöyle bir argüman sunmuştum. Sadece tartışma kültürü ve öz farkındalık yeterli değil. Nasıl bir tartışma yaklaşımına sahip olduğunuz da çok kritik. Eğer savaş yaklaşımıyla tartışıyorsanız işte burada artık tartışma kültüründen bahsetmemiz pek mümkün değil. Ha tabii bu noktada şu soruyu da sorabilirsiniz. Sonuçta tartışma eyleminin en temel amacı karşı tarafı ikna etmek değil mi? Savaş yaklaşımının da yegane misyonu bu değil mi? Pratikte bu soruya evet cevabını verebiliriz. Fakat tartışma eyleminin kitlelerin benimsediği böyle bir kültür haline gelmesi demek, ikna etme içgüdüsünden de sıyrılabilmek demek. Seri boyunca konuştuğumuz konu bu aslında. Tartışma eylemi sadece bir ikna aracı değil, aynı zamanda ortak çözümler bulabilmek için kullanmamız gereken çok önemli bir iletişim aracı. O yüzden bana göre savaş yaklaşımı teorik olarak bu kültürün bir parçası değil. Bu kültürün yerleşmediği bir toplumda yaşanılan sıkıntılar ortaya çıkan anlaşmazlıklardan, şiddetten, kavgadan ibaret de değil. Essex Üniversitesi'ndeki Robert Stavsky'nin sosyal psikoloji alanındaki çalışmaları bize şunu gösteriyor. Gün içinde yaşadığımız tartışmaların işte anlaşmazlıkların ne kadar çoğunu sonuca ulaştırırsak o kadar iyi hissediyoruz kendimizi. Diyelim bir arkadaşınızla kahve içmeye çıktınız ve bir siyasi konu hakkında tartıştınız. Tartışma da biraz sevimsiz bir hal aldı. Birbirinizi ikna edemeden mekandan kalkıp evlere dağıldınız. Zihniniz bu durumu çözülemeyen bir problem olarak algılıyor. Ben açıkçası Stavsky'nin tespit ettiği bu durumu sadece insanın zihninin ürettiği nörolojik bir sanrı olarak görmüyorum. Bu durumun diğer nedeni de tartışma kültürü yoksunluğu. Robert Stavsky 2000 kişilik bir deney kümesi üzerinde araştırma yapıyor. Araştırmanın sonucunda şöyle bir tespite ulaşıyor kendisi. O gün biriyle yaptıkları tartışmayı iyi ya da kötü bir şekilde sonuçlandıranlar ya da olası bir tartışmadan böyle kaçıverenler bir sonraki gün daha az negatif duygularla uyanıyorlarmış. Fakat bunun tam tersi, tartışmayı o gün sonuçlandırmamış ya da sonuçlandıramadığını düşünen kişilerin ise bir gün sonra negatif duygularla, böyle belli bir huzursuzlukla uyandıklarını tespit ediyor Stavsky. Şimdi tartışma eyleminin bir iletişim aracı olduğunu iddia ediyorsak, ki ben bu iddianın ilk bölümden beri arkasındayım biliyorsunuz, Stavsky'nin elde ettiği sonuçları şöyle yorumlamamız lazım diye düşünüyorum. İnsanlar tartışma etkileşiminden bir gün sonra bile hala negatif anlamda etkilenmeye devam ediyorsa ya da sırf bu yüzden tartışmadan kaçınmaya çalışıyorlarsa burada ciddi bir problem var demek. Bu problemin temeli de tartışma eyleminin toplumda bir kültür zeminine oturtulamamasından kaynaklanıyor bana göre. Yani toplumda kimse Rubikon'u geçmek istemiyor. Bir nevi aman tadım kaçmasın durumu söz konusu. Fakat insanlar birbiriyle tartışmazsa bireysel ve toplumsal ilerleyişi nasıl sağlayacağız? Derdimizi birbirimize nasıl anlatıp ortak çözüm bulacağız? Aslında günümüz dünyasında istisnasız her toplumda tartışma kültürünün alt öğesinde eksik olduğunu görüyoruz. Özellikle de empati yoksunluğu had safhada. Açıkçası ben çevremde de sıklıkla görüyorum. Tartışmaya karşı şöyle bir alerji de var. İnsanlar tartışma esnasında şöyle cümleler kurabiliyor. Beni ikna etmeye çalışıyorsun, bundan çok rahatsızım ya da çok ön yargılısın. Bu noktada tekrar hatırlatmamda fayda var. İkna etmek tartışma kültürünün bir öğesi. Tartışma eyleminin ana amacı aslında dediğimiz gibi. O yüzden zaten insanlar kendi düşüncelerini savunarak tartışmaya başlıyorlar. Bu da ön yargılı oldukları anlamına gelmiyor. Kaldı ki ön yargılısın diyen kişi de düşüncesinden vazgeçmediği için teorik olarak kendisi ön yargılı pozisyonda bulunuyor. Tabii bu durum tartışmayı gerçekleştiren kişilerin tartışma kültürüne ne kadar aşina olduğuyla da alakalı. Tartışma adabına uymayan kişi gerçekten önyargılı olmaktan kurtulamıyor olabilir. Ya da uyguladığı savaş yaklaşımıyla karşı tarafı sık boğaz ediyor olabilir. O yüzden bazı insanların tartışmaktan kaçınmalarını da açıkçası yadırgamıyorum. Şimdi bir kere tartışmaya dair bu tip problemlerle karşılaşmamak adına uygulamamız gereken bazı kaideler var. Tartışacağımız konu ne olursa olsun öncelikle aktaracaklarımızı zihnimizde kurgulamamız gerekiyor. Günlük hayatımızda spontane yaşanacak bir tartışmada bile böyle gelişigüzel konuşmamak önemli. Bir deyişle boş boğazlı olmamak gerekiyor. O yüzden tartışma dediğimiz şeyi sadece konuşmaktan ibaret olarak görmemek lazım. Tabii tartışma kültüründe konuşmak kadar dinlemek de önemli. Karşı tarafı çok dikkatli dinlememiz gerekiyor ki argümanlarımızı en etkili şekilde savunalım. Şayet karşı tarafı gerçekten ikna etmek amacını taşıyorsak ancak onu dinleyerek daha derin karşı argümanlar üretebiliriz. Bu aynı zamanda hem empati kurabilmemizi hem de saygılı olmamızı sağlıyor bana göre. Tartışma kültürüne dair çeşitli çalışmalar yapan akademisyenlerin tartışma esnasında dikkat edilmesi yönünde telkinde bulundukları bir diğer konu da ara vermek. Ara vermekteki amaç iki tarafın da o ana kadar tartışılanları böyle sindirmek ve düşüncelerini toplamasını sağlamak. Bunu formüle yarışlarındaki pit stoplar gibi düşünün. Tartışmaya rejenerasyon yaşatmak için alınan bir soluk gibi bu. Bu konu benim için hayli enteresan çünkü günlük ve spontan gerçekleşen bir tartışmada planlı bir soluklanma nasıl kurgulanır ben açıkçası pek kestiremiyorum. Sonuçta bu tecrübe ettiğimiz günlük tartışmalarımız akışı önceden belirlenmiş ya da çalışılmış münazara yarışmaları değil. Evet ve son olarak dikkat edilmesi gereken husus da orta yolu bulabilmek. Ben orta yolu bulmayı böyle aman kimsenin kalbi kırılmasın, kimse gücenmesin gibi yaklaşım olarak değerlendirmiyorum. Tartışma kültürünün olduğu bir toplumda kişilerin savundukları fikirler karşısında kalp kırıklığı ya da dargınlık hissetmemesi gerekiyor. Zaten tartışma kültürü bireylere bu olgunluğu sağlıyor olmalı. Orta yolu bulma konusunu ben ilk bölümde de fikrimi beyan ettiğim üzere doğruya, hakikate, çözüme ulaşmak olarak yorumluyorum. Fakat ne yazık ki dünya genelinde ve tabii ki Türkiye'de tüm bu kültür elementlerinden uzak durumdayız. Birbirimizi dinlemediğimiz, farklı düşüncelerden adeta nefret ettiğimiz, fikirlerimizin iletişimini böyle bağırarak, çağırarak hatta şiddet uygulayarak yapma yolunu seçtiğimiz bir dönemdeyiz. Bu yüzden tartışma eğilimini hor gören ya da sadece hoş görmekle yetinen bir kültürün öğesi değil tartışma dediğimiz şey. Bana göre tartışma en çetin diyalogların yapılabildiği, her türlü fikrin açıkça tartışılabildiği, ikna edebilmenin ya da ikna olmanın tehlikeli bir şey olmadığını bilen kültürlerin öğesi. Son zamanlarda içine düştüğümüz çok enteresan bir paradoks var. Otoriter yönetimlerin zihniyeti ve mutant bir agonistik materyalizmin arasına sıkışmış durumdayız. Türkiye'deki siyasi dil ve yaklaşım tartışma kültürünün ne kadar vahim bir seviyede olduğunu gösteriyor bize. Haliyle bu eril ve agresif dil ülkedeki tüm bireyleri bir şekilde sirayet ediyor. O yüzden günlük hayatımızdaki her konuda çözüme kavga ederek ulaşmaya çalışıyoruz. İşin acı kısmıysa çözüm dediğimiz şey tekil olarak algılıyor olmamız. Yani kendi işimiz görülüyorsa bu bizim için çözüm oluveriyor. Halbuki kimse kitlesel, yekün çözümler için çabalamıyor. Çünkü tartışamıyoruz. Tartışmayı kavga etmek, hegemonya kurmak, galip gelmekle özdeşleştiriyoruz. Akademisyen Christopher Tyndale'a göre tartışma dediğimiz şey paylaşılan ortak bir sosyal hayatın üzerinde oluşuyor. Yani karşı tarafın hissiyatlarını, tavırlarını ya da sembollerini anlayabiliyor, kavrayabiliyor olmamız lazım. Ancak bu şekilde sağlıklı bir tartışma zemini yaratabiliyoruz. Ama ülke olarak öyle kutuplaşmış durumdayız ki dev bir sosyo-kültürel bölünmede yaşıyoruz. Bu da tartışma kültürünün en önemli öğelerinden empati kurmayı her geçen gün zorlaştırıyor. O yüzden birbirimizi de anlayamıyoruz bir türlü. Post-truth ve politik doğruculuğun yarattığı semboller de bunda etkili. Ülkelerin iktidar erkleri hem geleneksel hem de dijital medyada öyle bir manipülasyon yaratıyor ki kitlelerin üzerinde tartışacağı konular ya korkunç yapaylıkta bir gerçekliğe hapsoluyor ya da karşıt görüşlerin bile kontrol edildiği mantık dışı bir alana ittiriliyor. Bu durumu Tolmin modeli üzerinden de okumaya çalışabiliriz. Stephen Tolmin'in argümanları değerlendirmek ve ölçümlemek için yarattığı bir model bu. Tolmin'e göre argümanları değerlendirmek için iki standart var. Bunlardan biri alandan bağımsız standartlar. Bu kavram argümanların evrensel ve bağımsız bir biçimde değerlendirilebileceği standartları ifade ediyor. Yani argümanların geçerliliği, mantıksal yapısı gibi özellikleri herhangi bir bağlama veya konuya bakılmaksızın değerlendirilebilir. Gündelik hayatımızı etkileyen kadına şiddet, gelir eşitsizliği, siyasi yozlaşma, farklı coğrafyalarda gerçekleşen savaşlar, bunlar belli etik ve ahlak normları üzerinden spesifik bir alana bağlanmaksızın değerlendirilebilir. Mesela kadına uygulanan şiddetin ne kadar korkunç ve rezil bir şey olduğu evrensel şekilde çatır çatır tartışılır. Bu konu için öyle farklı değerlendirme kriterlerine ihtiyacımız dahi yok. Çünkü kadına uygulanan şiddet insanlık dışı bir olay. Ama ne yazık ki bu elzem konular üzerine yapılan tartışmalar o kadar mantık çerçevesinden uzak, o kadar tek taraflı, o kadar vahşi bir hale gelmiş durumda ki bu evrensel konular için üretilmiş argümanlar ölçümlenemeyecek derecede çürümüş ve erilleşmiş durumda. Evet, dilerseniz Tolmin'in diğer standardına da bakalım bu noktada. Tolmin'in ikinci standardı ise alana bağımlı kriterler. İlki alandan bağımsız kriterlerdi, bu alana bağımlı kriterler. Bu kavram argümanların bağlamına ve spesifik konularına özgü olan değerlendirme kriterlerini ifade ediyor. Yani bir argümanın ne kadar ikna edici ve geçerli olduğu argümanın kullanıldığı özel bir bağlama, konuya veya duruma bağlı. Örneğin bir bilimsel argümanın, bu fizik olabilir, jeoloji olabilir, kimya olabilir, bu argümanın geçerliliği ve ikna ediciliği bilimsel topluluğun kabul ettiği kriterlere dayalı olabilir. Şimdi Türkiye'deki medya kanallarında bilimsel konuları konuşanlara, bu insanların tartışma adaplarına bakın. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada durum hiç iç açıcı değil. Konunun uzmanı olmayanlar mantık dışı argümanların üzerine bağırıyor, çağırıyor, tartışıyor. Kitleler de bu tartışmaya alet oluyor ve günlük hayatlarındaki tartışmaları aynı ölçeksizliğe, aynı seviyesizliğe taşıyor. Bu durum benim aklıma bilgisizlik argümanı olgusunu getiriyor. Latince'de ad ignoratium diye geçiyor bu. İngilizce'de ise argument from ignorance diye geçiyor. Bilgisizlik argümanını örnek verecek olursak, mesela hayalet diye bir şey vardır dediğimizde bunun aksini kanıtlamak çok zordur. Tam tersini söylediğimizde, yani hayalet diye bir şey yoktur dediğimizde de kimse net bir şekilde hayaletlerin varlığını kanıtlayamaz. Fakat bu işin trajikomikliği şu aslında. Günümüzde apaçık kanıtlar üzerinden tartışılabilecek olaylar, tarihi vakalar, bilimsel çalışmalara bilgisizlik argümanı muamelesi yapılıyor. Bakın çok enteresan. Bilgiye insanlık tarihi boyunca hiç bu kadar erişir durumda olmamıştık. Ama argümanlarımızı araştırma ve hakikati arama dürtümüzde bilgiye erişme ters orantılı seyrediyor. Dijital dünyanın imkanları insanlarda benim pek mana veremediğim bir tembellik yaratmış durumda. Bilgi zenginliğinin içinde dalga dalga yayılan cahilliğin günümüz tartışmalarımıza nasıl yansıdığını tecrübe ediyoruz zaten. Şunu da unutmamak lazım. Neoliberal düzenin yarattığı mutant bir agonizm var. Agonizm genellikle siyaset, iletişim veya toplumsal ilişkilerde kullanılan bir kavram. Bu kavramın temelinde çatışmaya dayalı bir yaklaşım var. Yani farklı fikirlerin veya görüşlerin karşı karşıya gelmesi üzerinden bir çözüm ortamı çıkarma çabasında agonizm. Bu çatışma ortamını, yani zıt fikirler ortamının daha iyi bir anlayış, daha iyi politikalar ve daha iyi sonuçlar doğuracağına inanıyor agonizm olgusu. Yani bu yaklaşım fikirlerin, argümanların açık ve özgür bir şekilde tartışılmasını teşvik ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere agonizmin ulvi amacı daimi bir zıtlık ortamının toplumsal gelişmeye katkı sağlayacağını savunması. Şimdi agonizmin teorik açıdan bence kulağa harika gelen bir yaklaşımı var. Fakat agonizmi alıp günümüz iktidarların eline verdiğinizde iş farklı bir boyuta gidiyor. Georgetown Üniversitesi'nde dil bilimi alanında profesör olan Deborah Tannen'ın bu konuda benim enteresan ve derin bulduğum bir görüşü var. Kendisi şöyle yaklaşıyor konuya. Günümüz medyası agonizmi kullanarak her tarafımızı savaş metaforlarıyla çevreliyor. Yoksullukla mücadele, kanserle mücadele değil de yoksullukla savaş, kanserle savaş gibi tabirler kullanarak savaş gibi yıkıcı konuları içselleştirmemizi sağlıyor. Neoliberal siyasetçilerin elindeki medya kanalları bununla kalmayıp zıt düşünceleri de kontrol ederek tırnak içinde tartıştırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün televizyon kanallarında, işte eski ismi Twitter, yeni ismiyle X platformunda savaşların yıkıcılığı, kötülüğü bile kimin insan öldürme hakkına sahip olup olmadığı gibi bir vahşilikle tartışılıyor. Üst perdede baktığınızda zıt kutupların tartıştığı hissiyatına kapılabilirsiniz ama ortada ne bir zıt kutup var ne de kitlesel bir çözüm arayışı ne de tartışma kültürü. Evet, tek bölüm derken yine iki bölümü uzayan, hadi bu sefer biraz daha kompakt tutayım derken yine yoğun bir içeriğe dönüşen bir başka serinin daha sonuna geldik. Böyle yoğun serileri lafı uzatmadan hızlıca kapatmayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz Instagram ve X'ten her zaman yazabilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.